Ayrım 15, sayfa 183. 29 Kasım'da Arazi, Boğazlar ve Azınlıklar Komisyonu'nda adalar sorunu tartışıldı. Türkiye'nin adalar hakkındaki görüşleri ciddiye bile alınmadı. Herkes Bozcaada ile Gökçeada'nın bile Yunanistan'a verilmesi gerektiğini düşünüyordu. 2 Aralık günü İtalyan Başdelegesi Marco Garroni'nin başkanlığında toplanacak olan 3. Komisyonun, Yabancılara Uygulanacak Usuller Komisyonu, gündemindeki ilk ve en önemli madde kapitülasyonlardı. Bütün delegelerin Osmanlı'yı kansız bırakan, her konuda bağımsızlığı çürüten kapitülasyonların kalması için diretecekleri belliydi. Bütün gün didişmekle geçiyor, akşam ertesi gün için hazırlık yapılıyordu. Gece geç saatlerde iş sona erince İsmet Paşa Ankara'ya yollayacağı günlük raporu yazıyordu. Ümidini koruyor, zorlukları da açıkça belirtiyordu. Bugüne kadarki raporları 3 sözcükle özetlenebilirdi. Şimdilik her konuda olumsuzlar. Dipnot: İsmet Paşa'nın Ankara'ya Rauf Bey'in ve Mustafa Kemal Paşa'nın Lozan'a yolladıkları telgraflar dizisini Bilal N. Şimşir 2 cilt halinde toplamıştır. Lozan telgrafları 1922-1923 2 cilt, TTK yayını 1990. Bu telgrafları okumadan Lozan'ın iç alemini anlamak imkansızdır. Mustafa Kemal Paşa, Rauf Bey ve bakanlar da Lozan'dan gelen raporları bekliyor, görüşüyor, yanıtı yazdırılıyor, sabaha karşı yatıyorlardı. Mahmut Esat Bozkurt, 1921 Şubat'ında Londra konferansına katılmış, özellikle İngiliz ve Fransızların tutumunu görmüştü. Bakanları uyarmak istedi. Ne dersen de, ne belge gösterirsen göster, istersen gerçeği getirip vazo gibi masalın üzerine koy, adamlar bildiklerini okuyorlar. Kısacası hakça bir barış canavarın karnındaydı. İsmet Paşa'nın elini sokup barışı bu bencil, obur canavarın karnından çekip çıkarması gerekiyordu. Rauf Bey son durumu şöyle özetledi. Avrupa'ya ve Balkanlara karşı tek başımızdayız. Sevr anlaşmasını hazırlayan ve dayatan o bencil, haksız, insafsız anlayışla yine karşı karşıyayız. Bu anlayışla mücadele ediyoruz. Allah yardımcımız olsun. Türk kurulunda bulunanların hiçbiri daha önce bu çapta ve anlamda milletler arası bir konferansa katılmış değildi. Hepsi acemiydi. Adetleri ve imkanları bilmiyorlardı. Üçte biri Avrupa'yı ilk kez görüyordu. İlk günler yanlış bir şey yapmak, söylemek korkusu hepsini titretmişti. Uygulamada ürkek, çekingen kalıyorlardı. Müttefiklerin ve gölgelerinin niyeti kısa süre içinde anlaşıldı. İnsanca yaşamak için 4 yıl daha savaşmayı göze almış Türkiye'nin geleceğini kendi görüş ve çıkarlarına göre belirlemek istiyorlardı. İnanılmaz derecede bencillerdi. Tam bağımsız bir Türkiye kurulmasına kesinlikle, açıkça karşıydılar. Yeni Türkiye'nin yaşayacağına da pek güvenmiyorlardı. Bu gerçek hepsini sarstı, silkeledi, kendine getirdi. Danışmanlar, uzmanlar, katipler silkindiler, gözlerini ve kulaklarını dört açtılar. Daha çok çalışmaya başladılar. Neredeyse uyumayacaklardı. Konferansın arka sokaklarında, kulislerinde, çöplüklerinde dolaşmaya, gözlemlerini, edindikleri özel bilgileri birbirlerine aktarmaya başladılar. Öteki delegasyonlardaki görevlilerle daha rahat konuşacak, hak ettikleri yanıtları vereceklerdi. Yeni Türkiye'nin Mondros'u ve Sevr'i imzalayan yorgun, boynu bükük, emir kulu Osmanlı Devleti olmadığını her yerde ve her fırsatta iyi anlatmak, hatta bazı kafalara iyice çakmak gerektiğini kavramışlardı. Mustafa Kemal Paşa birkaç saat uyuduktan sonra direksiyon binasına geldi. Birikmiş belgeleri imzalarken Hayati Bey odaya girdi. Meclis Başkatibi Recep Bey, Peker sizi mutlaka görmek istiyor. Öyle mi? Buyursun. Recep Bey, özür dilerim paşam diye girdi içeri. 3 milletvekili seçim kanunu ile ilgili bir tasarı vermişlerdi. Bugün gündemde yer alıyor. Bilginize sunmak isterim. Çünkü tasarının 14. maddesi dolaylı olarak sizinle ilgili. Ver bakayım. Mustafa Kemal Paşa tasarıyı gülerek aldı. Recep Bey'e güvenirdi ama seçim kanunu ile ilgili bir tasarının dolaylı da olsa kendisiyle ne ilgisi olabilirdi? Kağıda göz attı, gülmesi dondu, yüzü sarardı. Tüh, ne biçim insan bunlar? Salih Bey'e döndü. Öğleden sonra mecliste olmamız gerekiyor. İsmet Paşa Boğazlar konusundaki görüşmelere katılmak üzere bir gün önce Lozan'a gelen Sovyet Rusya Dışişleri Komiseri yani Bakan Çiçer'in ve yardımcılarını Lozan Palas'ta 2 Aralık'ta öğle yemeğine çağırmıştı. Sovyet Rusya ile Avrupa devletleri arasında sağlıklı olağan bir ilişki yoktu. Lozan'daki tek dost Türkiye'ydi. Türkiye bakımından da tek dost Sovyet Rusya'ydı. Büyük yemek masası uzun süslü bir paravana ile öteki masalardan ayrılan sakin bir köşede hazırlanmıştı. Olayı öğrenen gazetecilerin gözleri kapıdaydı. Çiçer'in ve yardımcıları tam saatinde geldiler. İsmet Paşa Doktor Rıza Nur, Hasan Saka ve Reşit Saffet Bey tarafından karşılandılar. Doktor Rıza Nur ile Çiçer'in Moskova Anlaşması görüşmeleri dolayısıyla tanışıyorlardı. Kucaklaştılar. Bol fotoğraf çekildi. Yemeğe danışman olarak Lozan'da bulunan Türk milletvekilleri de katıldı. Yemekten sonra Boğazlar sorununu görüşmek üzere İsmet Paşa'nın dairesine çıktılar. Boğazların geleceği 2 gün sonra görüşülmeye başlanacaktı. Dipnot: Türkler ile Ruslar arasında dostluk vardı ama Boğazlar konusunda uzlaşma yoktu. Rusya Karadeniz'in güvenliği için Boğazların bütün savaş gemilerine kapanmasını ve Türklerin tam denetimi altında kalmasını istiyorlardı. Ankara Boğazlar hakkındaki görüşünü 3 yıl önce Misak-ı Milli ile açıklamıştı. Boğazlar ilke olarak her türlü deniz trafiğine açık bir barış yolu olacaktı. Lozan Kurulu'nun bu görüşü değiştirmeye yetkisi yoktu. Uzlaşamadan ama birbirinin görüşüne hak vererek dostça ayrıldılar. Meclis saat 13.30'da toplanmıştı. Başkanlık kürsüsünde Doktor Adnan Bey vardı. Gündemdeki maddeler sırasıyla görüşülüyordu. Mustafa Kemal Paşa salona girip kürsünün karşısındaki sıranın sağ başına oturdu, bekledi. Gündem ilerledi. Başkan seçim kanununda değişiklik yapılması hakkındaki öneriyi ilgili komisyona havale ediyorum dedi. Mustafa Kemal Paşa ayağa kalkarak söz istedi. Yüzü çok gergindi. Çok kırgın, üzgün olduğu görülüyordu. Efendim, bu öneri özel bir maksat taşıyor ve doğrudan beni hedef alıyor. İzin verirseniz birkaç kelime söylemek istiyorum. Doktor Adnan Bey tasarıyı okumadığı için olayın farkında değildi. Şaşırarak buyurun dedi. Mustafa Kemal Paşa kürsüye geldi. Efendiler, 3 arkadaşımız tarafından verilen öneriyi okudum. Bu önerinin amacı beni vatandaşlık hakkından yoksun bırakmaktır. Hayır olamaz sesleri yükseldi. Erzurum Milletvekili Salih Efendi, senin şahsın çok muhteremdir diye bağırdı. Meclis dalgalandı. Lozan'da türlü tuzaklardan geçilirken Ankara'da da bu oyun oynanıyordu. Dipnot: Önerenler Erzurum Milletvekili Süleyman Necati Güner'i, Mersin Milletvekili Selahattin Köseoğlu, Samsun Milletvekili Emin Gevecioğlu. Fakat efendiler, önerinin 14. maddesinde deniliyor ki, milletvekili seçilebilmek için Türkiye'nin bugünkü sınırları içindeki yerler ahalisinden olmak veya bir yerde en az 5 yıl oturmak şarttır. Öfkeli bağırışmalar duyuldu. Madde bu. Yazık ki doğum yerim bugünkü sınırlar dışında kalmış bulunuyor. Eğer düşmanlar amaçlarında tamamen başarılı olsalardı, bu öneriye imza koyan efendilerin seçim bölgeleri de, Allah korusun, sınırlarımız dışında kalabilirdi. Herhangi bir seçim bölgesinde de görevlerim gereği 5 yıl oturabilmiş değilim. Oturabilmek için Çanakkale'de, Doğu Anadolu'da, Suriye'de hizmet vermemiş olmam gerekirdi. Bunlardan sonraki çalışmalarımın ise herkesçe bilindiğini ümit ediyorum. Kılıç Ali yanındakilere yüksek sesle, ''Bunu en iyi Anadolu'yu işgal edenler ile damat Feritler bilir.'' dedi. Söz bir anda sıradan sıraya yayıldı. Muhalifler de beğenmişti. Beğendiklerini alkışlayarak açıkladılar. ''Düşmanlarımız beni hizmetten alıkoymak isteyebilirler. Ama bu mecliste onlar gibi düşünebilecek kimselerin bulunabileceğini aklımdan, hayalimden bile geçirmezdim.'' Şimdi millete ve bu arkadaşların seçim bölgelerindeki halka bu öneriyi paylaşıp paylaşmadıklarını soruyorum ve cevap istiyorum. Meclisin çok büyük çoğunluğu ayaktaydı. Hayır, katiyen, haşa! Hüseyin Avni Bey kürsüye geldi. Öneriyi mecliste Arnavut milletvekili, Arap milletvekili bulunmasını önlemek için verilmiş, iyi niyetli bir öneri olarak niteledi. Mustafa Kemal Paşa'nın milletin timsali olduğunu, bu kanunun üstünde olduğunu ileri sürdü. Paşa'nın vatanı her yer ve herkesin kalbidir dedi. Maddenin açık anlamı karşısında bu sözlerin hukuki bir anlamı yoktu. Nitekim Mustafa Kemal Paşa oturduğu yerden konuştu. Bunlar edebiyat, madde açık, yoruma gerek yok. Bir milletvekili, siz müstesnasınız diye bağırdı. Mustafa Kemal Paşa öfkelendi. Benim müstesna olduğuma dair bir kanun yoktur ve müstesna olamam. Süleyman Necati Bey kürsüye çok üzüntülü çıktı. Öneride imzası olanlardan biri de benim. Niyetimiz paşayı saf dışı etmek değildi. Bunu ancak namussuzlar ister. Bu milletle ilgisi olmayanlar ister. Vicdanlarını, namuslarını satmış olanlar ister. Ben böyle namussuz bir adam değilim. Azınlıkların oyunları bizi mahvetmiştir. Kanunun amacı buna son vermekti. Emin Bey söz alarak yanlış anlaşıldıklarını söyledi. Mustafa Kemal Paşa'nın hizmetlerini övdü. Biz de nankör değiliz dedi. Bol alkış aldı. Çok üzüldüğü her halinden belli oluyordu. Meclisin tavrı öneri sahiplerinin zavallı hali Mustafa Kemal Paşa'yı yatıştırdı. Konu kapandı. Ama Türkiye Büyük Millet Meclisi tarihe çok özel bir not düşmüştü. Kurucusu olan Mustafa Kemal Paşa'ya kitle halinde sahip çıkmış, yalnız adıyla değil, vefası, değer bilirliği ve namusuyla da büyük olduğunu kanıtlamıştı. Dipnot, 1. Devre Zabıt Ceridesi, 25. Cilt Sayfa 159-164, konuşmalar özetlenmiştir. Öneri ve Mustafa Kemal Paşa'nın konuşması basın yoluyla öğrenilip yayılacak, yurt çapında tepkilere yol açacak, milletvekilleri lanetlenecekti. Notuk 2. Cilt Sayfa 212, Hasan Rıza Soyak Atatürk'ten Hatıralar 1. Cilt Sayfa 160. Öneri komisyonda bekleyecek, ilgilenen olmadığı için unutulup gidecektir. Atatürk bu kanun tasarısını verenlerden Necati Bey'e ileride rastladığı zaman iltifat edecek, Emin Bey'in yeniden CHP'den milletvekili seçilmesine ses çıkarmayacaktır. Hasan Rıza Soyak Atatürk'ten Hatıralar 1. Cilt Sayfa 160. Kin nedir bilmeyen büyük bir adamdı. Uzun süren Türk-Rus görüşmesi Lord Curzon'u huzursuz etmişti. İsmet Paşa'nın ağzını aramak durumu öğrenebilmek için ertesi sabah randevu alarak ziyarete geldi. İsmet Paşa ayrıntıya girmeden Türk-Rus ilişkilerinin iyi olduğunu söylemekle yetindi. Lord Curzon birçok konuda dolaşarak bir bilgi gösterisi yaptıktan sonra fırsatını düşürüp İsmet Paşa'yı uyardı. ''Siz Yunanistan'ı yendiniz, İngiltere'yi değil, bunu unutmayın.'' İsmet Paşa hayır diye düşündü. Yalnız Yunan'ı yenmedik. Güneyde müttefikiniz Fransızları yendik. Onun silahlandırdığı Ermenileri yendik. Müttefikiniz İtalyanları Anadolu'dan uzaklaştırdık. Sizin silahlandırdığınız Doğu Ermenilerini ve Pontus çetelerini yendik. Sizin İstanbul yönetimiyle birlikte azdırdığınız isyancıları yendik. Silah ve para ile desteklediğiniz Kuvvayi İnzibatiye'yi yendik. En son olarak da maşanız Yunan ordusunu yenip denize döktük. Mondros'u yendik, Sevr'i yendik, Üçlü Anlaşmayı yendik. Bunların hepsinin arkasında siz vardınız. Hepsinin ipleri, dümeni, düğmesi sizin elinizdeydi. Biz asıl sizi yendik. Hırçınlığınızın, telaşınızın, durmaksızın entrika çevirmenizin nedeni bu. Bunu örtbas etmeye, kaybınızı gidermeye çalışıyorsunuz. Biz sizi burada da yeneceğiz. Bu inancını kurnaz diplomatı tahrik etmemek için açıklamaktan kaçındı. Amaç Lord Curzon'u değil, emperyalist diplomasiyi yenmekti. Lord Curzon'lar bu 200 yıllık diplomasinin iyi yetişmiş uygulayıcılarıydı. Hırpalanacak güç durumda kalacak, sıkılacak, bunalacak, üzülecek, sinirlenecek, azap çekecek, uyuyamayacak, belki öfkeden ağlayacak ama sonunda başaracaklardı. Buna inanıyordu. Çünkü başarmak zorundaydılar ve çünkü Lord Curzon'un taktiğini çözmüşlerdi. Önce Türklere söz verip konuşturuyor, müttefiklerin ve gölgelerinin bu konuşmaya göre hazırlanmalarını sağlıyordu. Artık aynı taktiği Türk delegeler kullanacaklardı. Dipnot, Ali Naci Karacan, Lozan sayfa 162, İsmet İnönü Hatıralar 2. Cilt sayfa 69-73-74. İsmet Paşa hemen yanıt vermeyip danışmanlarımla konuşmam gerek. Yarın yanıt vereceğim dediği zaman Lord Curzon küplere binecek, Türkler kıs kıs güleceklerdi. Lord Curzon'un büyüsü bozulmuştu. Dipnot, İsmet Paşa'nın danışmanlarıma danışayım deyip açıklama yapmayı erteleyerek sözü karşısındakilere bırakmasındaki inceliği askeri müşavir Tevfik Bıyıklıoğlu'nun da anlamadığı anlaşılıyor. Trakya'da Milli Mücadele sayfa 466. Kapitülasyonlar hakkındaki görüşmeler tartışmalı geçti. İsmet Paşa kapitülasyonları kaldırmanın her Türk'ün eski ve aziz rüyası olduğunu, kapitülasyonları 1914'te kaldırdıklarını, tam bağımsız bir yeni devlet kurmak istediklerini, kapitülasyonları hiçbir biçimde kabul etmeyeceklerini birkaç kez söylemişti. Ama kapitülasyonların sürmesini isteyen karşı cephe hiç sarsılmıyordu. Sinekler gibi kolonun çevresinde vızıldayarak dört dönüyorlardı. Fransız delegesi son olarak kapitülasyon sözcüğünü kullanmayalım, bu eski haklara yeni bir ad verelim dedi. Bu yutturmaca İsmet Paşa'yı isyan ettirdi, ayağa fırlayarak söz almadan konuştu. Sayın delegeler, bir kez daha söyleyeceğim. Türkiye hangi ad altında olursa olsun yabancılara hiçbir öncelik, üstünlük, farklılık, ayrıcalık verilmesini kabul etmez ve asla kabul etmeyecektir. Dipnot: gençlerimizin büyük çoğunluğu, birçok siyasetçimiz kapitülasyonların ne olduğunu bilmiyor. Bunlara bazı yazarları ve bazı bilim adamlarını da katabiliriz. Yargıyla, ticaretle, gümrükle, posta işleriyle, kabotajla, toprak alım satımı ve benzeriyle ilgili birçok kapitülasyon, yani ayrıcalık, dokunulmazlık, farklılık, üstünlük, öncelik vardır. Ali Naci Karacan kapitülasyonların bazılarını 18 madde halinde toplamış, birkaç maddeyi aktarıyorum. Bir yabancı ne yaparsa yapsın Türkiye'den çıkarılamazdı. Yabancı okullar denetlenemezdi. Yabancılardan %8'den fazla gümrük vergisi alınamazdı. Devletin gümrük tarifesi yapma yetkisi yoktu. Yabancıların ayrı postaneleri vardı. Bir yabancı cinayet de işlese konsolosluk tercümanı olmadan aranamaz, tutuklanamaz, sorguya çekilemezdi. Lozan sayfa 149-150. Devlet kendi vatandaşından aldığı vergiyi yabancıdan alamazdı. Demiryolu yaptıramazdı, okul yaptırmakta bile serbest değildi. Nutuk 2. cilt sayfa 194. Bu konuda en önemli eser Mahmut Esat Bozkurt'un doktora tezidir. Türk Hukuk Kurumu tarafından yayımlanmıştır. Osmanlı kapitülasyonları rejimi üzerine, Ankara 2008, ücretsiz. Uyarısını elini şiddetle masaya vurarak noktaladı. Sir Horace Rumbold 2. İngiliz delegesi olarak görüşmeleri dikkatle izliyordu. Bu şaklama üzerine ağzındaki puroyu masaya düşürdü. Türklerin müttefiklerin niyetini anladıkları gibi müttefikler ve gölgeleri de bir gerçeği anlamaya başlamışlardı. İsmet Paşa ve arkadaşlarını tanıdıkları o nazik, uyaroğlu, haddini bilir Osmanlı diplomatları ile bir ilgileri yoktu. Bunlar tıpkı kendileri gibi tam bağımsız bir devlet kurmak istiyorlardı. Bir Doğu devletinin tam bağımsız olması kabul edilebilir miydi? Bu devletin üzerinde ta eskilerden gelen bir sürü hakları vardı. Onlardan vazgeçmek söz konusu olabilir miydi? İsmet Paşa'nın bu sert çıkışı tartışmayı kesti. Ama konu bir karara bağlanamadı, askıya alındı. Askıya alınan sorunlar üst üste yığılıyordu. Kapitülasyon her Türk'ü isyan ettiren bir sözcüktü. Kapitülasyonlardan dolayı bir Türk'ün İstanbul'a, İzmir'e, Mersin'e, Samsun'a ve benzeri çöreklenmiş dokunulmazlıkları olan yabancı tüccarlarla rekabet etmeleri imkansızdı. Bunların yanı sıra Osmanlı azınlıklarından kurulu bir grup vardı. Ticaret, dolayısıyla ekonomi, büyük şehirlerde bu iki grubun yabancılarla azınlıkların elindeydi. Anadolu'da Türk tüccarlar da vardı ama ticaret Türklerin fazla heves ettiği bir alan değildi. Daha çok toprak geliri ve esnaflıkla yetinmişlerdi. Dipnot: bu konuda önemli bir çalışma Dr. Mehmet Murat Baskıcı. 1800-1914 yıllarında Anadolu'da İktisadi Değişim, Turhan Kitabevi, Ankara 2005. Ticari hayat İstanbul'da Türkler arasında Dünya Savaşı başında kapitülasyonların kaldırılması üzerine az çok gelişebilmişti. Yabancılar ve azınlıklardan kurulu iktisadi yapı zafer sonrası çökmüş durumdaydı. Bu boşluğu doldurmak, milli bir iktisat hayatının kurulmasına katılmak üzere bazı tüccarların girişimiyle İstanbul'da Milli Ticaret Birliği kuruldu. Dipnot: Milli Ticaret Birliği'nin kuruluş tarihi 3 Aralık 1922'dir. Birinci devre zabıt ceridesi 25. cilt sayfa 278. Birlik dış ticaret konusunda dayanışma, dış ticarete katılma, daha fazla pay alma gibi amaçlarla bir dış ticaret kongresi toplamayı düşünür. Oysa İktisat Bakanı Mahmut Esat Bozkurt daha kapsamlı, işlevsel bir kongre hazırlığı içindeydi. TBMM'de yaptığı açıklamaya göre 12 Kasım 1922'de İzmir'den Ankara'ya Mustafa Kemal Paşa'ya bir telgraf çeker. Memleketin iktisadiyatı uzun senelerden beri unutulmuştur. İktisat amilleri dinlenmemiştir. Bu meslek adamlarını dinlemek ve onların dileklerine göre bir iktisat programı vücuda getirmek, doğrudan doğruya memleketin vicdanını ve kalbini dinleyerek bir program vücuda getirmek lazımdır. Ve bu çok hayırlı olur. Bu hayırlı işin riyaseti fahriyesini, yani onursal başkanlığını kabul eder misiniz? Mustafa Kemal Paşa bu öneriyi kabul eder. Birinci devre zabıt ceridesi 27. cilt sayfa 173 ve devamı. İzmir'de İktisat Kongresi'nin toplanması için hazırlıklara başlanılır. Milli Ticaret Birliği dış ticaretle ilgili kongre yapmayı erteler. Bu ayrıntıları şunun için veriyorum. Bir sayın bilim adamımız bir açık oturumda diyor ki, İzmir İktisat Kongresi aslında İstanbul Ticaret Odası'nın, yani ticaret çevrelerinin Mustafa Kemal ve arkadaşlarından kurtulmak için organize etmeye çalıştığı bir toplantının mahiyetinin anlaşılarak, daha sonra Mustafa Kemal ve arkadaşları tarafından organize edilmiş şeklidir. Dünden yarına Atatürk ve Atatürkçülük, sayfa 22, AÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi yayını, Ankara 2007. Bu yorumu doğrulayan hiçbir bilgi yok. O tarihte İstanbul Ticaret Odası felç, toplanamıyor bile. Bir toplantı, hele Mustafa Kemal ve arkadaşlarından kurtulmayı hedefleyen bir toplantı yapacak durumda, güçte, nitelikte değil. Gündüz Ökçün, Türkiye İktisat Kongresi, sayfa 94-100. Sayın bilim adamının sözüne ettiği toplantının Milli Ticaret Birliği'nin düşündüğü dış ticaret toplantısı olduğunu sanıyorum. İktisat Kongresi ile ilgili hazırlıkların başlangıcı İstanbul'daki bu toplantının düşünülmesinden öncedir. Tarihleri belirttim. Kısacası İzmir İktisat Kongresi İstanbul'da düşünülen toplantının Mustafa Kemal ve arkadaşları tarafından organize edilmiş şekli değildir. Bazı yazarlarımız İzmir İktisat Kongresi'ni Lozan görüşmeleri ile ilişkilendiriyorlar. Tarihler bu yaklaşımı da doğrulamıyor. Kongre yoluyla yabancı sermayeye şirin görünmek istendiği doğrultusunda yorumlar da var. Bu iddiada kongre kararları ile uyuşmuyor. İzmir İktisat Kongresi nedensiz, gereksiz bir toplantı değil ki böyle yorumlar yapılıyor. Yıkıntı içinde yoksul, geri bir ülke devralınmıştır. Devlet ellerini kavuşturup oturacak, iktisadın kendi kendine düzelmesini mi bekleyecekti? Gerçeği makulde aramalıyız. 4 Aralık günü Arazi, Boğazlar ve Azınlıklar Komisyonu Boğazlar sorununu görüşmeye başladı. Türkiye'nin önerisiyle konferansa Karadeniz'de sınırı olan Rusya, Ukrayna ve Gürcistan'da davet edilmişti. Bugün toplantıya onlar da katılıyorlardı. Konuyla doğrudan ilgisi olmayanlar da gelmiş, salon delegeler, danışmanlar ve uzmanlarla dolmuş, birçok kimse ayakta kalmıştı. Lord Curzon başkanlık koltuğuna yerleşti. İlk sözü İsmet Paşa'ya verdi. İsmet Paşa çok kısa bir konuşma yaparak Misak-ı Milli'nin 4 yıl önce ilan edilmiş olan Boğazlar'la ilgili maddesini okudu ve sustu. Lord Curzon'un ısrarı para etmedi. İsmet Paşa tuzağa gelmedi. Sizleri dinledikten sonra konuşacağım. Lord Curzon istemeye istemeye sözü Sovyet Rusya Başdelegesi ve Dışişleri Komiseri Çiçerin'e verdi. Çiçerin ayağa kalkarak büyük jestlerle uzun bir bildiri okudu. Rusya Boğazların Türklerin egemenliğine kalmasını ve savaş gemilerine ve uçaklara kesinlikle kapalı olmasını istiyordu. Müttefiklerin görüşünün barışa hizmet etmeyeceğini Lord Curzon'u sinir eden keskin bir üslupla açıkladı. Müttefiklerin görüşlerini açıklamalarını ısrarla istedi. Müttefikler görüşlerini erken açıklamaktan kaçındılar. Önce ayrıntılı Türk görüşünü öğrenmek istiyorlardı. Dipnot, müttefiklerin temel görüşü Boğazların yalnız ticaret gemilerine değil, savaş gemilerine de sınırsız ve sürekli açık olmasıydı. Lord Curzon yeniden İsmet Paşa'ya döndü. Görüşlerinizi daha açık, ayrıntılı açıklamanızı bekliyorum. Açıklayacağım. Gecikmeden, bugün öğleden sonra açıklayınız. Öğleden sonra olmaz. Çalışacağım, inceleyeceğim, uzmanlara danışacağım. Yetiştirirsem yarın, olmazsa bir gün sonra konuşurum. Gün böyle sona erdi. Lord Curzon taktiğinin iflas ettiğini görmüştü. Ama Lord Curzon, Lord Curzon'du. Konferansı zorlukla da olsa etkisi altında tutuyordu. Mustafa Kemal Paşa 3 gün arka arkaya bazı milletvekilleri, meclis dışı uzmanlar ve yazarlarla toplanıp görüştü. Kimi sağcı, kimi solcu, kimi batıcı, kimi doğucu, değişik görüşleri olan yurtsever insanlardı. Halkçı bir parti kurulması düşüncesini desteklediler. Mustafa Kemal Paşa'nın kamuoyunu aydınlatmak için 6 Aralık günü Hakimiyeti Milliye, Yeni Gün ve Öğüt gazetelerinin muhabirlerini davet ederek bir demeç verdi. Özetle dedi ki, "Zaferimizi tamamlamak zorundayız. Askerlikçe galip gelmek yetmez. Memleketimiz hakkında olumsuz emeller besleyenlerin her türlü ümidini kırmak için siyaset, idare, ekonomi bakımından da güçlü olmak zorundayız. Ama bir programa dayanmayan çabalar yöneticilerin değişmesiyle söner gider. Program milletin gerçek ihtiyacını karşılamalı. Barışın imzalanmasından sonra halkçılık esasına dayalı Halk Fırkası yani partisi adıyla siyasi bir parti kurmak niyetindeyim. Başka memleketlerde kurulmuş bu gibi partilerin programlarını gözden geçirdim. Bazıları memleketimizin ve milletimizin gerçek ihtiyaçlarını karşılayacak yeterlikle bulmadım. Biz neredeyse sıfırdayız. Bizim için bize uygun yöntemler, çözümler bulmak gerek. Bu nedenle şimdiden böyle bir partinin programını hazırlamak üzere bütün yurtseverlerin, bilim ve fen adamlarımızın yardımına ve işbirliğine başvurmayı görev biliyorum. Bütün milletten, bütün aydınlardan yardım ve destek göreceğimi ümit ediyorum. Dipnot: Atatürk'ün bütün eserleri 14. cilt sayfa 170-172 özetlenmiştir. Konu müdafaa-yı hukuk grubunda da görüşüldü, enine boyuna tartışıldı. Çözüm yolları arandı. Bu arada sık sık asri yani çağdaş, yüzyıla uygun sözcüğü geçiyordu. Yaşlı bir milletvekili kürsüye geldi. Asri sözcüğü onu tedirgin etmişti. Biraz sinirli bir eda ile "Asri ne demek?" diye sordu. Bu küçük sorunun yanıtı ciltler tutardı ama birinin yanıt vermesi gerekiyordu. Başkanlık kürsüsünde oturan Mustafa Kemal Paşa eğildi, soruyu kestirmeden yanıtladı. "Adam olmak demektir hocam." Yanıt kahkahalar ve alkışlarla karşılandı. Birkaç gün sonra azınlıklar sorunu görüşülecekti. Bu konunun gündeme geleceği Lozan'a dolan Amerikan misyonerlerinden, Ermeni cemaatleri temsilcilerinden, Ermenileri destekleyen dernek yöneticilerinden, çeşitli yeni yüzlerden, birçok dini giysilerden anlaşılıyordu. Lozan Palas'ın holü bunlarla doldu. Polis İsmet Paşa'yı koruma önlemlerini arttırdı. Hepsi İsmet Paşa ile görüşmek istiyor, İsmet Paşa günlük yoğunluk içinde bazılarına zaman ayırmaya çalışıyordu. İlk olarak eski Osmanlı nazırlarından Nora Dunkyan Efendi ile arkadaşını kabul etti. Uzlaşma ümidiyle, biz de Ermeni olaylarının tümüyle dışında kalmış yeni insanlarız. Türkiye'de yeni bir devlettir. Sizinle bir vatanın çocukları olarak iyi ilişkiler içinde birlikte yaşamayı istiyoruz. Nora Dunkyan Efendi ve yanındaki eski Ermeni ihtilalcisinin birlikte yaşamak istemedikleri anlaşıldı. Onlar Anadolu'da kendilerine bir bölge verilmesini, orada toplanmak, kısacası ayrı bir devlet kurmak istiyorlardı. Nasıl olur? Size ait olmayan bir yerde toplanın diye orada yaşayanlar zorla çıkarılacak, siz yerleşeceksiniz. İçimizde bir devlet olacaksınız. Olur mu böyle şey? Nora Dunkyan Efendi bu sözleri önemsemedi. Gittikçe sertleşti, tehdide başladı. İsmet Paşa, dinle dedi. İstediğiniz ne bugün kabul edilir ne de yarın. Başka bir sözünüz var mı? Yok. İsmet Paşa ayağa kalktı. Öyleyse konuşmamız sona erdi. Size uzattığım samimi eli tutmadınız. Dönüp dolaşacak, hiçbir sonuç alamayacak, yine bana geleceksiniz. Ama ben sizi bir daha kabul etmeyeceğim. Dipnot: İsmet İnönü Hatıralar 2. cilt sayfa 80-81. Konuşma özetlenmiştir. Nora Dunkyan Efendi birkaç kez gelmiş fakat İsmet Paşa bir daha kabul etmemiştir. Bunlar Türkiye'nin doğusundaki Sovyet Ermenistan'ındaki yönetimi kabul etmeyen Ermenilerdi. Türkiye ve Sovyet Ermenistan'ı 1921 yılında Kars Barış Antlaşması ile her konuda anlaşmış, barış düzenine geçmişlerdi. Aralarında bir sorun yoktu. Ne kadar dost olunduğunu ileride göreceğiz. Dostluğun bozulması, sınırın kapanması ve benzerleri çok sonradır.